Merhaba dinleyenler, ben Furkan Gürsu. Karanlığın Esirleri kitabının yazarıyım. Bugün sizlere Kurt Cobain'den bahsedeceğim. Kurt'un ünlü sözü, "Benim hikayem, benim yaşımdaki herkesin %90'ı ile tamamen aynı." Tüm saygımla söylüyorum ki yanılmıştı. Evet, elbette onun yaşındaki birçok insan mutsuz evlerden geldi ve iktidarsız huzursuzluklarla dolup taştı. Ama içlerinden kaçı hoşnutsuzluklarını keskin sözlere dönüştürebilir ve sigara içen bir melek gibi şarkı söyleyebilir? Kaç kişi 1990'ları tanımlayan ve geniş kitlelerce gelmiş geçmiş en büyük gruplardan biri olarak kabul edilen Nirvana'nın önüne geçti? Cobain'in kendini ifade etme biçimindeki bir şey kelimelerin ötesine geçti. Bu yüzden 27 yaşında kendi hayatına son verdiğinde dünya büyük bir sanatçıyı kaybettiğini biliyordu. Hikayesinin yıllardır tutkuyla incelenip tartışılmasının ve burada yeniden ele alınmasının nedeni de bu. Açıkçası her şey örtülemez. Aslında her şeyin ne olduğu belli değil. Cobain'in uzun zamandır arkadaşı olan Osborne'un belirttiği gibi, gerçeklerin ne olduğu çok az önemlidir. Önemli olan insanların neye inandığıdır. Ve iş Cobain'e gelince inandıkları şeylerin çoğu uydurma saçmalıktan ibarettir. İşte rock'ın en mitolojik trajedilerinden birinin ardındaki adamın ve sefaletin dürüst bir tasviri. Cobain ortaokuldayken okulunun güreş takımına istediği için değil, babası Don Cobain'in ona baskı yaptığı için katıldı. People'a göre Cobain spordan nefret ediyordu. Ayrıca avcılıktan, okuldan, hayatından ve bağnaz cahillerle dolu olduğunu söylediği memleketi Aberdeen, Washington'dan nefret ediyordu. Önemli bir güreş maçı sırasında geri adım atmaya karar verdi. Babası seyirciler arasında otururken Cobain kendini tutturdu. Cobain yıllardır işbirliğine şiddetle karşı çıkmıştı. Çocukken hiperaktif olarak kabul edilen o, konsantre olmasına yardımcı olması için Ritalin aldı ve Ritalin'in neden olduğu uykusuzlukla savaşmak için sakinleştirici aldı. Cobain'in somurtkan tarafı 8 yaşındayken ortaya çıktı. O zaman anne ve babası boşandı. Ailesi ayrılmadan önce Cobain, Beatles şarkıları söyleyen ve resim çizen neşeli bir çocuktu. Daha sonra resim çizmeye devam etti ama onlara anne berbat ve baba berbat yazdı. Okul da berbattı. Bir arkadaş daha sonra Cobain'in yumruk kasesindeki bir pislik gibi göze çarptığını söyledi. Saçlarını vahşi renklere boyadı ve bazen onu döven sporculara tükürdü. Cobain kızlarla ve gay insanlarla takıldığı ve erkek arkadaş bulmakta zorlandığı için yaşıtlarının çoğunun kendisinin gay olduğunu düşündüğünü hatırlattı. Cobain eşcinsel değildi ama homofobileri kızdırmak için olmayı diledi. Büyürken Cobain ebeveynleri arasında pimpon yaptı ve başka akrabalarla yaşadı. Çünkü kimse onunla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Derinlere yerleşmiş acısı onu hırpalamaya, sigara içmeye ve nihayetinde okulu bırakmaya itti. Ancak okulda kalsaydı bile mezun olamayacaktı. O da iş bulamadı. Bu yüzden annesi onu kovdu. Oyuncular başıboş Cobain arkadaşlarından biraz yardım alarak ve muhtemelen yüksek yaşadı. Kanepelerinde ve minibüslerin arkalarında uyudu. Ara sıra işe girdi ve işlerini kaybetti. Hatta lisesinde bir hademede yarı zamanlı olarak çalıştı. Efsaneye göre Cobain bir köprünün altında uyudu. Ancak arkadaşı Osborne bir sürü dışkı maddesi dedi. Tesadüfen Fecalmatter aynı zamanda 1985'te kurulan ve Osborne'un daha sonra katıldığı bir punk grubu Cobain'in adıydı. Fecalmatter, Cobain'in koşullarında bir iyileşmeye işaretti. Grubu, evi müzik stüdyosu olarak ikiye katlayan bir teyzenin yanına taşındıktan sonra kurdu ve grubu duygusal bir çıkış ve 18 yaşındaki Cobain'in şarkı yazma yeteneklerini geliştirmesi için bir fırsat olarak hizmet etti. Diğer grupları kuracak ve dağıtacaktı. Birçok insan Cobain'i istenmeyen şöhretin baskısı altında paramparça olmuş, kırılgan kalpli bir şair olarak görüyor. Bu zorlayıcı bir anlatı. Ancak Time hikayenin daha fazlasının olduğunu savunuyor. Nirvana'nın eski yöneticisi Danny, Cobain'in kesinlikle ünlü olmak istediğini ve Nirvana'nın popülaritesini oluşturmak için sürekli çalıştığını söyledi. Dahası Cobain'in duygusal çatlakları Nirvana'nın 1991 albümü Nevermind ile süperstarlığa fırlamasından yıllar önce kendini göstermeye başladı. 1989'da Cobain Roma'da konser verirken sinir krizi geçirdi. Nirvana ilk albümü Bleach'i tanıtırken Cobain aniden gitarını parçalayıp tehlikeli derecede yüksek bir amfi yığınına tırmandı ve zıplamakla tehdit etti. Bunu yapmaktan caydırıldı ama bu grubu bölmeye niyetli görünüyordu. Montage of Heck belgeseli şarkıcının gençken Cobain'in 1988'de yaptığı bir ses kasetinde anlattığı, terör aylarının üzerine yatarak intihara teşebbüs ettiğini ileri sürdü. Ve eski okul arkadaşı Osborne, bunun gerçekten gerçekleştiğine dair şüphelerini dile getirdiler ve belgesel yaratıcısı Brett Morgan, amacının duygusal bir gerçeği sunmak olduğunu kabul etti. Ancak gerçekler, Cobain'in spot ışığı, Akkor haline gelmeden önce çok önce intihar düşüncesiyle mücadele ettiğini gösteriyor. Nirvana'nın 3. ve son stüdyo albümü olan In Utero, 1930'ların aktrist Frances Farmer'a gönderme yapan bir parça içeriyor. Kurt Cobain, kısmen ikisinin de aldığı olumsuz basın nedeniyle kendisini Farmer'a benzetti. Belki de aktrisi, bir zamanlar Farmer'a ait olan bir elbise giyerken Cobain ile evlenen ve Cobain'in Nirvana'ya sona erdirmekle tehdit ettiği çok fazla övgü alan Courtney Love ile karşılaştırdı. 1922'de Cobain'in aşırı dozda uyuşturucu aldıktan sonra ölümün eşiğinde olduğuna dair söylentiler ortaya çıktı. Şarkıcı, bir Birleşik Krallık Müzik Festivali sırasında peruk ve hastane önlüğü giyerek ve çökmüş numarası yaparak dedikodularla alay etti. Karısı hakkında ortaya atılan iddiaları ele alırken, çok daha az küstah davrandı ve izleyicilere, "Bizim ve özellikle karım hakkında oldukça uç şeyler yazıldı. Şu anda herkesin ondan nefret ettiğini düşünüyor," dedi. Festivalden 2 gün sonra 1 Eylül'de Vanity Fair, Love'ın kocasını eroin bağımlısı haline getirdiğini ve kızı Frances'e hamileyken uyuşturucu kullandığını ima eden bir makale yayınladı. Sonuç olarak Frances kısaca çiften alındı, diyor biyografi. Sevgi sonunda hamile olduğunu anlamadan önce eroin aldığını itiraf etti. Dehşete kapılan Cobain, patron David'e Vanity Fair parçasını çarmıha germe olarak kınadığı ve ekşi ilgi odağından çıkma arzusunu dile getirdiği bir mektup yazdı. Cobain'in vurgulayarak belirttiği gibi, "Fuck Nirvana." Eroin kullanıcıları genellikle ilacın kendilerine yoğun bir zevk acelesi verdiğini söylerler. Ancak Kurt Cobain, ilaca bilinen diğer etkilerden biri olan ağrıyı azaltmak için başvurduğunu iddia etti. Billboard tarafından bildirildiği gibi, 1992 tarihli bir günlük girişinde, eroin kötüye kullanımını doktorların tanımlayamadığı rahatsız edici bir mide rahatsızlığına bağladı. Şarkıcı kısa süre sonra rehabilitasyondan ayrıldı ve görünüşe göre ilgili hayranlara cevap verme ihtiyacı hissetti. Bağımlılığını küçümsemeye çalışıyormuş gibi şöyle yazdı. "Proteinli içeceklerden, vejetaryen olduktan, egzersiz yaptıktan, sigarayı bıraktıktan ve doktor üstüne doktordan sonra tam 3 hafta boyunca çırpınan küçük dozlarda eroin ile ağrımı gidermeye karar verdim." Ancak arkadaşı Osborne'a göre şarkıcı ona midesinde kesinlikle bir sorun olmadığını ve sempati için bir rahatsızlık icat ettiğini, bu yüzden onu tok kalmak için bir bahane olarak kullanabileceğini söyledi. Cobain'in hayranlarından ve sonunda kızının onu taklit edebileceğinden korktuğu için madde bağımlılığını kamuoyu önünde doğrulamaktan hoşlanmadığını belirtmekte fayda var. Bu, günlük girişinde neden eroin kullanımının caydırıcı bir noktaya değindiğini açıklayabilir. "Yapmak aptalca bir şeydi ve bir daha asla yapmayacağım ve eroini SIC olarak kullanabileceğini düşünen herkes için gerçekten üzülüyorum. Bu ilaç çünkü işe yaramıyor," dedi. Nirvana'nın sıradan hayranları bile grubun en büyük hiti olan Smells Like Teen Spirit'in silahlardan bahsettiğini fark etmiş olabilir. "Silahları yükle, arkadaşlarını getir. Ateşli silahlar ayrıca özellikle ve silahını ateşlemeyi sever ve olduğun gibi gel ve yemin ederim ki silahım yok, hayır silahım yok" filmlerinde de görülür. Bu dizeleri bir habercilik ya da ona yakın bir şey olarak adlandırmak açıkçası zor olsa da Kurt Cobain'in sözleri bazen onun deneyimlerine, iç karışıklıklarına ve hayatında belirgin bir şekilde yer alan silahlara dair içgörüler sağladı. Cobain bir genç olarak annesinin silah koleksiyonunu nehre atmadan önce üvey babasını bir tüfekle tehdit ettiğine tanık oldu. Cobain silahları kaptı ve ilk amfisini satın almak için sattı. Courtney Love evlerinde silah istemediği için ateşli silahlar Cobain'in evliliğinde de çekişmeye neden oldu. 1933'te bu anlaşmazlık Nirvana'nın baş şarkıcısının hapse atılmasıyla sonuçlanan çirkin bir değiş tokuşu ateşledi. Yakın zamanda satın aldığı silahlarla ilgili bir tartışma sırasında Love'ı yere itti ve onu boğduğu iddiasıyla Cobain'i tutukladı. Love daha sonra saldırıya uğradığını inkar edecekti. Ancak olay yerindeki memurlara Cobain'in kendisine saldırdığını söyledi. Ayrıca bariz bir mücadeleden dolayı çizikleri vardı. Yaklaşık bir yıl sonra Cobain kendini vurmakla tehdit ettiğinde yetkililer geri dönecekti. Yıllarca Kurt Cobain'in arkadaşları ve ailesi onun eroin bağımlılığına ve depresyona daha derine dolmasını izledi Bütün güçleriyle onu kıyıya çekmeye çalıştılar ama o kurtarılmayı reddetti. 1992 ve 1994 yılları arasında Cobain kendi kendine yarattığı bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldı. Kızı kendisinin ve Courtney Love'ın eroin kullanımını nedeniyle çocuk hizmetleri tarafından kısa süreliğine elinden alındığında kızı geri aldı ve ardından haftalar içinde tekrar eroine başladı. Takip eden aylarda aşırı doz ve intihar tehditleriyle serpiştirilmiş çok sayıda iç anlaşmazlık yaşadı. Nirvana bassçısı Christ, "Yaşamının son günlerinde Cobain için aklını kaçırmıştı," dedi. Sonuna kadar haftalar boyunca üzücü bir crescendo inşa ediyordu. Mart ayında şarkıcı Roma'dayken intihara teşebbüs etmişti. Nirvana, yoğun bir Avrupa turunda duraklatma düğmesine basmıştı. Cobain eve gitmek yerine 5 yıldızlı bir otele yerleşti ve bir sürü sakinleştirici hap aldı. Yaşadı. Ancak Seattle'daki evine döndükten kısa bir süre sonra kendini bir tabancayla bir odaya kilitledi ve tetiği çekeceğini söyledi. Yetkililer ateşli silahları Cobain'in evinden çıkardı ancak 2 hafta sonra bir arkadaşını ev güvenliği için ihtiyacı olduğunu iddia ederek bir pompalı tüfek almasına yardım etmesi için ikna etti. Cobain'e yakın olanlar onu kendisinden kurtarmak için umutsuzca savaştı. Eski Nirvana yöneticisi Danny Goldberg onu sayısız doktor ve terapiste gönderdi. Courtney Love, Nirvana üyeleri ve yöneticileri, Cobain'in annesi ve diğer endişeli akrabaları müdahale etti. Son bir çabayla Love, Cobain'i rehabilitasyon için Los Angeles'ta kendisine katılmaya davet etti. Hiçbiri işe yaramadı. Los Angeles'a seyahat edip bir tedavi tesisine girerken bir an için hafif bir umut ışığı belirdi. Görünüşe göre 6 metrelik bir duvarı atlayarak 2 gün sonra kaçtı. Birkaç gün sonra öldü. 8 Nisan'da bir elektrikçi cesedini bulacaktı. Vücudunun üzerinde bir pompalı tüfek vardı. Olay yerinde keşfedilen eşyalar arasında şarkıcının müziğe olan tutkusunun uçup gittiğini açıkladığı ve yanıp sönmekten daha iyidir diyen bir not vardı. Cobain'in son sözleri eşi ve çocuğu için ayrılmıştı. Seni seviyorum, seni seviyorum. Kurt Cobain öldüğünde bazı hayranlar sadece kaybın yasını tutmakla kalmadı, ölümünün kendi fandomunu kazandığı noktaya odaklandı. Bu ürkütücü takıntı o kadar moda oldu ki Nirvana'nın önde gelen adamının hayatını son verdikten 20 yıl sonra insanlar onun intihar notunu tişörtlere basıp eBay ve Etsy'de sattılar. Kurt ayrıca rock yıldızının şüpheli bir sonla karşılaştığında ısrar eden komple teorisyenlerini ana kaynağı oldu. Görünüşe göre isteksiz ya da akıl hastalığına yenik düştüğü düşüncesini kabul edemeyen koltuk dedektiflerinden oluşan sesli bir birlik Courtney Love'a işaret etti. 2015 yapımı bir belgesel onu hemen hemen kocasını öldürmekle suçladı. 2014'te The Guardian, Cobain'in kendisi hakkında yazdığı bir kitabı pazarlamaya çalışırken ayrı yaşadığı babasının onu Cobain'in ölümüyle ilişkilendirdiğini bildirdi. Cobain'in ölümünü çevrelen sirk gösterisi komple teorisini Richard Lee resme girdiğinde bir korku filmi haline geldi. Love'a göre onu ve ailesini uzun yıllar boyunca takip etti ve taciz etti. Görünüşe göre 23 yılını Cobain'in intiharını çözmeye çalışarak geçiren Lee, şarkıcının vücudunun grafik görüntülerinin kamu tüketimi için serbest bırakılması için dava bile açtı. Neyse ki başarısız oldu. Francis Bean Cobain babası öldüğünde sadece 20 aylıktı. Kurt Cobain tarafından zar zor büyütülmesine rağmen Francis onun her yerde görerek büyüdü. Rolling Stone'a onun kaçınılmaz olduğunu anladığımda 15 yaşındaydım dedi. Arabada olsam ve radyoyu açsam bile babam var. Sonunda babasına o kadar takıntılı bir adamla evlenecekti ki babası Kurt Cobain'e benzemeye çalıştı ve hatta o ve Francis boşandığında Kurt Cobain'in gitarına sahip olacaktı. Anlaşılır bir şekilde yıllarca hatırlayamadığı bir babanın hatıralarıyla dolup taşmıştı. 25. yılda 27 evde yaşaması ve liseyi 10. sınıfta bırakması muhtemelen yardımcı olmadı. Francis daha sonra odamı, tüm duvarları, kapıları ve tavanı tahrif ettim diye hatırladı. Ayrıca acısını hafifletmek için ilaçlara yöneldi. 2018'de Francis, Kurt Cobain'in yetiştirilmesine adanmış bir sanat sergisi olan daha olumlu bir çıkış buldu. Geri çekilmek yerine babasının intihar notundan oluşan bir cümle. Barış, sevgi, empati. Bunları alıntılayarak kelimelerin gücünü geri kazanmaya çabasıyla babasının dolaylı anılarını kucakladı. Kurt Cobain kendi şeytanlarını yenerse hayatının ne kadar farklı olacağı hakkında sadece spekülasyon yapabilir. Ancak Francis'in oldukça net bir fikri vardı. Bir babam olurdu ve bu inanılmaz bir deneyim olurdu. Ben Furkan Gürsu, Karanlığın Esirleri kitabının yazarıyım. Bir dahaki bölüme dek hoşça kalın.